Hak dostum, hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Evet, isim isme, kisip kisbe, semt semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçer. Diyelim Mevla işimizi rast getire. Her ne kadar sürçülisan edersek affola. Cümleten merhaba. Önce beni dinleme nezaketini göstermeye karar verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Öyle zannediyorum ki başımdan geçenleri sonuna kadar dinleyince pişman olmayacaksınız. Ama artık güler misiniz, ağlar mısınız o sizin bileceğiniz iş. Çünkü ben bile olup biteni hatırladıkça gülsem mi, ağlasam mı bir türlü karar veremiyorum. Hadi sizi daha fazla meraklandırmadan olup biteni nakledeyim isterseniz. Başlıyor efendim. Bendeniz fakirin başından geçip de pişmiş tavuğun başından geçmemiş hadiseler. 32 kısım tekmili birden. Varsın dinleyen, dinlemeyen sağ olsun. İnşallah sonunda kıssadan bir hisse olsun da bunca laf kalabalığı boşa gitmemiş olsun. Evet, her şey bir hafta kadar önce başladı ve bitti. Malumu haliniz, kimilerimiz işleri veyahut sair meşgaleleri dolayısıyla şehirler arası yolculuğa fazla miktarda çıkarlar. Onlardan biri de benim. Kimilerine göre Evliya Çelebi misali bu tür yolculuklar zamanla insanda kepek yaparmışsa da ekmek davası uğruna mecburen katlanıyoruz efendim. Aslında bana bıraksanız tabii ki ve ısrarla bütün risklerine ve tehlikelerine rağmen hava yollarıyla seyahat etmeyi tercih ederim. Ne ki benden ziyade kesemize ve etimize budumuza bıraktıkları için bendeniz de eti ne budu ne insanlar sınıfında değerlendirildiğim için ister istemez karayollarımız namıyla anılan ölüm kalım seferlerine iştirak ediyorum. Bir yandan çağ atlarken öte yandan şehirler arası otobüslerle yamulmuş karayollarımızda çukurlar ve hendekler atlamanın da ayrı bir ironisi var tabi. Meraklısı için antre parantez belirteyim, özel kaza tercihim viyadükten çift takladır çünkü kesin götürüyor. İşin latifesi bir yana, özellikle Ankara'nın doğuya bakan öte yakasında adeta kim öle kim kala ya da ya otogar ya şarampol türünden hayli otantik ve fantastik serüvenlere dönüşen şehirler arası yolculuklarımızın zamanla insanda ister istemez bir bağışıklık husule getirdiği de tartışmasız bir gerçek. Fakat maalesef işlerim genelde Ankara'da cereyan ettiği için bendeniz bu soluk kesen kamel tropilere ancak İstanbul-Ankara karayolunda iştirak edebilme zorunluluğunda kalıyorum. Efendim, geçenlerde yine böyle bir iş seyahati için Otogar Ormanı adı verilen vahşi bölgeye intikal ederek ve otobüs firma çığıtkanlarının elinden son anda kurtulup az kalsın Ankara yerine Muş'a gönderilmekten tatlı sert bir bilek hareketiyle sıyrılarak kendimi dağ deviren turizmin otobüs yazıhanesine attım. Evet, otobüs firma çığırtkanlarının elinden hakikaten zor kurtulmuştum. Bir atmaca dikkatiyle avlarını gözleyen sevgili çığırtkanlar, benim amatör nazarlarla firma yazıhanelerine bakışlarımdan potansiyel bir yolcu zanlısı olduğumu çakmış olacaklar ki derhal üzerime çullanıverdiler. Bir yandan canhıraş feryatlarla bağırıp çağırıyorlar, öbür taraftan kolumu bacağımı çekiştirerek kendi yazanelerine sürüklemeye çalışıyorlar.
Gel abi, gel abi, Erzurum hemen, Erzurum hemen.
Takıl abi, Adapazarı, Adapazarı, beklemeden Adapazarı.
İzmit, İzmit, İzmit abi, otobandan İzmit abi.
Koyayım, kaçırım abi, çek soruyu, bin doğruyu. Tetralüks abi, elası bilen var, gel abi.
Boş ver abi, gelsen Tatman'a git. Tatmanmış, Tatmanmış, Tatmanmış.
Evet, bütün bu bağırtı çağırtının arasında kendimi daha deviren turizmin yazıhanesine nasıl attığımı bir Allah, bir ben bilir. Evet, kendimi dağ deviren turizmin yazıhanesine attım ve dağ deviren turizmin V8, Turbo, First Class, Phantom, Mirage, Patriot, F11 olarak anılan son moda otobüslerinde bir yer bularak Ankara biletimi aldım. Otobüsün arka camında da Rüzgar'ın oğlu diye bir ibare var. Sanki otobüsle İstanbul'dan Ankara'ya değil, Apollo füzesiyle Ay'a gidiyoruz. Her neyse, ben biletimi aldım. Daha doğrusu artık alışkanlık haline getirdiğim 8 numarayı edindim. Sağ taraf, ikinci sıra, cam kenarı. Hayır, başka yerde gidersem uğursuz geliyor. Böyle bir astrolojik takıntım da var. Lafı uzatmayalım. Harekete birkaç dakika kala ikinci sıra, sağ taraf, cam kenarı 8 numaralı koltuğuma oturdum ve yanıma düşecek şanslı kader arkadaşımı beklemeye başladım. Bu da işin bir başka boyutu tabii. Çünkü her ne kadar bayram günleri dışında dilediğiniz firmayı ve istediğiniz koltuğu seçebilme hakkı ve özgürlüğüne sahip iseniz de, eğer yalnız yolculuk yapıyorsanız yol arkadaşınızı seçemiyorsunuz. Artık bay bilet satıcısı yanınıza kimi uygun görmüşse onunla Ankara'ya dek dirsek dirseğe, kol kola, omuz omuza, ten tene, zaman zaman uyuklama esnalarında kafa kafaya, baş başa gitme zorundasınız. Nihayet beklenen an geldi ve yanımdaki boş 7 numaralı koltuğa, orta yaşın biraz üstünde, ileri yaşın baharında, normal insan standartlarında kendi halinde bir bey oturuverdi. Derken diğer tüm meslektaşları gibi çılgın bir sürücü intibaı veren koyu renk güneş gözlüklü general apoletli kaptanımız da otobüse avdet etti. Hayır, anlayamıyorum. Asker bir millet olmamızdan mıdır nedir? Kaptan şoförlerimiz bile askeri rütbeleri anımsatan apoletler takıyorlar. Her neyse, ben apoletlere takmayayım, çünkü apoletleri kaptanımız takıyor. Kaldığımız yerden sürdürelim öykümüzü. Evet, kor general görünümlü kaptan şoförümüz makamında yerini aldı, muaviniyle aynada göz göze geldi, biz sefil yolculara şöyle bir klark çekti, motoru çalıştırdı ve otogar ormanından kimseyi ezmeden çıkıverme inceliğini gösterdi. Hemen ardından da önünde duran mikrofonu eline alarak günün mana ve ehemmiyetine binaen bir açılış konuşması yapıp biz yolcuları bilgilendirme nezaketini gösterdi.
Saygıdeğer yolcularımız, dağ deviren turizmin V8, Turbo, First Class, Phantom, Mirage, Patriot, F11 otobüsüne hoş geldiniz. Ben kaptanınız Cesur Karaduman, namı diğer Rüzgar'ın oğlu. 18 senelik sabıkalı minibüs şoförlüğünden sonra burada hizmetinizdeyim. Ve işte yardımcı muavinimiz Acar Şevki. Kat edeceğimiz güzergah yaklaşık 450 kilometre civarında. Rakiplerim tarafından takribi 7-7,5 saatte alınan bu yolu, bendeniz 3,5-4 saatte alarak kendime ait sürat rekorunu kırmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi dağ deviren turizmin değişmez sloganını tekrarlayarak sizleri yolculukla baş başa bırakıyorum. 3,5-4 saatte ya otogar ya şarampol. Lütfen kemerlerinizi takınız. Cümleten ayrılı yolculuklar. Lan Şevki, dağıt lan kolonyayı. Merci.
Evet, bu anlamlı konuşmanın ardından nutkumuz tutulmuş olarak yapışabileceğimiz yerlere tutunup İstanbul-Ankara karayolları uçağımızın çevre yolundaki kalkışını nefeslerimizi tutarak izlemeye başladık. Kısa bir süre sonra da tel bıyık, kirli gravat, zayıf sarışın muavinimizin klasik kolonya sevkiyatı merasiminin ardından otoyolda yola revani olduk. Tabii bizim kor general görünümlü şoför, öncelikle biz sıradan insanlar ve zavallı mahluklar olan yolcu parçalarına aramızdaki seviye farkını anlatabilmek için bir iki vites atma, gazı kökleme, ani frenleme, teybi sonuna kadar açıp arabesk bangırdatma numaralarını çekti ve haddimizi bilme ihtarında bulundu. Kısacası her şey normal seyrindeydi. Çok geçmeden yanıma oturmuş bulunan 7 numaralı koltuk sahibi ve normal insan standartlarındaki beyin çok klasik, klişe, muhabbet açma sorusuyla yüz yüze gelerek irkildim.
Yolculuk ne tarafa?
Hayır, adama Sefaköy'e gidiyorum diyeceğim ama yanlış kaçacak. Ulan daha deviren turizmin İstanbul-Ankara seferine iştirak etmiş bulunmuş olduğuma göre Ankara'ya gidiyor olmam gayet tabiydi. Üstelik varsayalım Adapazarı Akyazı'da inecektim. Yani bundan ona neydi? Ama kazın ayağı öyle değildi. Daha deviren turizmin V8 Turbo First Class Phantom Mirage Patriot F11 olarak anılan otobüsleriyle İstanbul-Ankara seferine iştirak etmiş olduğuma göre şehirler arası yolculuğun vazgeçilmez törenlerinden biri olan yolcuların birbirleriyle tanışma merasimine katılma zorunluluğum vardı. Aksi takdirde tel bıyık, kirli gravat, zayıf, sarışın ve aşağılanmış muavinden ihtar gelebilirdi. Daha da kötüsü, kor general görünümlü kaptan şoförümüz otobüs içi huzur ve sükunu bozduğum gerekçesiyle beni yolculuk dışı bırakabilirdi. En doğal ses tonumu takınarak "Ankara'ya" diye cevap verdim ve alacağım cevaptan adım gibi emin olmama rağmen bu diyaloğu devam ettirme zorunluluğunda olduğum için eşekler gibi sordum. "Ya siz beyefendi?" Sonrası tam bir kabustu. Adının Necmi Bey olduğunu biraz sonra öğreneceğim orta yaşlı yol arkadaşım bu sorumun açtığı giriş kapısından balıklama dalarak anlatmaya başladı. İşini, eşini, dişini, çişini, ailesinin sorunlarını, askerlik anılarını, sünnetinde başından geçen enteresan bir anekdotu, neleri sevip neleri sevmediğini, neleri yiyip neleri yemediğini, seyir hidrografi ve oşinografi dairesinin memlekete yararlarını, Fenerbahçe'nin bu seneki son form durumunu, bahçeye kıvırcık salata ekmenin püf noktalarını vesaire bütün melanetleri ard arda ve durmamacasına sıralamaya başladı. Susturmak gayri kabildi ve adamla dirsek dirseğe bulunduğum ve kendi rızamla cam kenarına sıkıştırılmış olduğum için ister istemez dinlemek zorundaydım. Necmi Bey konuşmasının ilerleyen bölümlerinde çantasından haşlanmış yumurta çıkarıp yemeye başladı. Bir yandan haşlanmış yumurtaları ağzına tepiyor, bir yandan da homur homur konuşmasını sürdürüyordu.
Sonra Labugaz'da yaptık askerliği işte. Alsana yumurta, haşlanmış çok iyi bak. Al al, iyidir bu, iyi gelir ha. Fakat şimdi Fenerbahçe'nin bu Rıdvan meselesi var ya. Onu şey yapacağız şimdi, o seyir hidrografi meselesini getirdim ben konuyu.
Otobüsün içini kesif bir yumurta kokusu kaplamıştı. Ön sıramızda oturan yaşlı bey ve eşi de sanki Necmi Bey'e nazire yaparcasına çantalarından zeytinyağlı dolma çıkarıp yemeye başlayınca ben kendimi iyiden iyiye kaybetmişim. Evet, tam bir kabustu. çın çın öten kulaklarımda önce bir yanma, ardından bir vınlama ve giderek orta kulak iltihabına dönüşen bir sulanma başladı. Karşımda Necmi Bey adında bir facia vardı ve susturmak gayri kabildi. 3,5 saatlik bu bitmez tükenmez tek kişilik konçerto nihayet otobüsümüzün Düzce'de ihtiyaç molası vermesiyle aralandı. Daha doğrusu aralanamıyordu. Çünkü Necmi Bey tel bıyık kirli kravat muavinimizin 10 dakika çay molası, çaylar firmadan içelim durmadan gibi müthiş keyif verici bangırtısını duymamazlıktan gelerek konuşmasını sürdürme eğilimindeydi. Son şansımı kullanarak Necmi Bey'in bir öksürük seansına denk getirip lafa daldım ve pardon Necmi Bey, sözünüzü balla kestim ama izninizle ben şu moladan istifade ederek aşağı ineyim de yatsı namazını kılıp geleyim dedim ve hasmım Necmi Bey'e en ufak bir cevap hakkı tanımadan üstünden aşarak ani bir bel hareketiyle kendimi önce otobüsün koridoruna, oradan da çift takla ters paranda ile sıçrayarak dışarı bıraktı. Oksijen ve Necmi Bey'siz bir ortam vardı dışarıda. Oksijen ve Necmi Bey'siz bu ortam beni korkunç mutlu etmişti. Kulaklarımın çın çın ötmesine aldırmadan alelacele gidip abdestimi aldım ve bütün şehirler arası yolculuklarda ehli namazların doğal olarak katıldıkları yarışma programına iştirak ettim. Mescidi bulan namazı kılar. Üstelik bu yarışma zamana karşı yapılıyordu ve 10 dakikalık mola süresi içinde mescidi bulup namazı kılmak zorundaydınız. Tabii övünmek gibi olmasın, sürekli olarak bu tür yolculuklara katıldığımdan ötürü yarışma hakkında hayli tecrübeliydim. Hemen önce otobüsümüzün kendine mola yeri olarak seçtiği Düzce Ali Baba 40 Haramiler ve Oğulları dinlenme tesisini şöyle uzaktan bir kestim. Aradığım mescidin restoran, lavabolar, benzinlik, büfe, çeşme gibi görünür bir yerde olacağını sanacak kadar aptal değildim. Derhal Ali Baba 40 Haramiler ve Oğulları dinlenme tesisinin arkasına dolanarak kör karanlıkta baraka tipinde bir yapı aranmaya başladı. Biraz sonra da gaz lambası ışığında aydınlanan ve bir kulübeden ibaret olan mescidi buldum. Seferi olarak yatsı namazını eda etti. Tam namazı bitirmiştim ki Düzce Ali Baba 40 Haramiler ve Oğulları dinlenme tesisinin sevgili disk jokeyi patates soğan satıcılarının kullandığı hoparlörden kendisinin bile ne dediğini anlamadığından emin olduğum cümleleri ard arda sıralamaya başlamıştı bile.
İstanbul Ankara'da istikametine izlek olan daha evine turizmi yolculuğu. Otobüsünüz hareket hazır. Kaptanımız oğlunuz açık olsun. Ve Ali Baba Düzce 40 Haramiler ve Oğulları dinleme tesisine iştirak etmiş oluruz için.
Hareket saatinin gelmiş olmasına rağmen her şeyi göze alarak restorandan içeri girdim ve susuzluğumu giderebilmek için firma ikramı olarak lanse edilen bir bardak çayı içme teşebbüsünde bulundum. Tabii çay ücretsiz olduğu için Ali Baba 40 Haramiler ve Oğulları dinlenme tesisinin sayın bay garsonunun küfreder gibi önüme attığı renkli bulaşık suyunu her şeye rağmen gırtlağımdan aşağı yollamayı başardım ve Necmi Bey karşısında mağlubiyeti kabul etmiş biri olarak otobüste yerimi aldım. Artık yol arkadaşımın Ankara'ya dek kulaklarım vesilesiyle beni esir almasını beklemeye başlamıştım. Yolculuk kaldığı yerden başladı. Kor General görünümlü şoförümüz klasik vites atma ve bizi hoplatma numaralarından kısa bir potpourri sundu. Hemen ardından da kendini sollama terbiyesizliğini gösteren füze turizmin çift patlarlı lazer sinyalli otobüsüyle Gerede düzünde kapıştı. İşte nihayet merakla beklenen tarihi an gelmiş ve amansız kamel tropi başlamıştı. Kaza an meselesiydi. Evet. Dağ deviren turizmin rakipsiz kaptanı Cesur Karaduman Bey nihayet beklenen performansını göstermiş ve füze turizmin otobüsüyle Gerede düzünde kapışmıştı. Düşünsenize, rüzgarın oğlu füzeye karşı. Bütün yolcular olduğumuz yere mıhlanmış ve kocaman açılmış gözlerimizle ha uçtuk ha uçacağız diye beklemeye başlamıştık. O esnada aramızdan bazı yolcular bütün potansiyel cesaretlerini toplayarak "Yapma evladım, kendine acımıyorsan bize acı, uyma sen o kendini bilmeze" gibi gayet veciz tamlamalar söyleme etkinliğinde bulundularsa da sevgili kaptanımız gözünü hırs, kan, sürat ve şarampol bürümüş olarak haykırdı.
"Susun la! Bana rüzgarın oğlu derler. Biz bu ehliyeti bombarşeden almadık. Beni düzde geçecek adam var mı lan karayolları aleminde? Hem de füze turizm ha! Susun lan! Konsantrasyonumu dağıtmayın."
Bu manalı haykırışın ardından da sonuna kadar ayağını gaza kökledi. Hatta bu da yetmiyormuş gibi muavinimiz Acar Şevki de yan camdan kafa kafaya gelinen füze turizm şoförüne el kol işaretleri yapıyordu. Bu kafa kafaya pozisyondaki her iki aracın da yaklaşık sürati 200 kilometre civarındaydı. Derhal iki kaptan tarafından yan camlar açıldı ve bir atışmadır başladı. Artık her iki kaptan da yola bakmıyor, birbirlerine laf yetiştirmeye çalışıyordu. Hayır, Allah'tan yol düzdü. Ve karşıdan gelme terbiyesizliğini gösteren diğer araç müsveddeleri kendilerini kenardaki bariyerlere ve toprak yola atarak yırtıyorlardı. Evet, iki kaptan arasındaki atışma Manisa Mesir Macunu Festivali'ne katılan halk ozanlarını aratmaz güzellikte sürüp gidiyordu.
"Tanıdın mı lan beni? Ben rüzgarın oğlu Cesur Karaduman. Geçme beni, ezerim seni." "Ya ben füzeden astronot Bekir. Rahmetli de sollamıştı ana."
Efendim, bu atışma psikolojik olarak biz yolcuları da etkilemişti. Artık kazayı mazayı unutmuş, biz de füze turizmde astronot Bekir'in mahiyetinde seyahat eden yolculara düşman nazarlarla bakmaya başlamıştık. Hatta aramızda işi ileri götürerek el kol hareketlerinde bulunan yolcular da vardı. Tabii füze turizm aracından da bize. Artık karşılıklı bir otobüs tribün şovu başlamıştı. Gerede'ye doğru uçarcasına ve iki şeritli yolda yan yana seyahat ederken yolcular koro halinde "Oraya geliriz, hepinizi döveriz" veya "Ölmeye, ölmeye geldik, füzeyi geçmeye geldik" tarzında gayet anlamlı bağırtılar ifraz ediyorlardı. Korkudan korku sınırı aşılmıştı. Sevgili manyak kaptanımız Cesur Karaduman Bey ise iki arada bir derede teybe hareketli bir arabeks attırıvermiş ve canhıraş feryatlar çıkararak gaza basıyordu. Hatta yarım boy bir üstünlük de sağlamıştı ama arkadan astronot Bekir'in gayretleri görülüyordu. Kısacası gayet eğlenceli bir şekilde yolculuğumuz sürüp gidiyordu. Bu amansız kamel tropi biraz ileride sönüp yanan mavi ışıklara ulaşmamızla sona erdi. Aynı zamanda sirenler de çalmaya başlamıştı. Evet, biraz ileride bizi bir düzine trafik ekip arabası bekliyordu. Tabii bizim jetlerin durması hayli zor oldu. Nihayet ekip arabalarından yaklaşık bir kilometre kadar ileride durulabildi. Durduğumuz zaman trafik ekiplerine asayişe bağlı polis otolarının da refakat ettiğini gördük. Yani herkes bizi bekliyordu. Kaptanımız Cesur Karaduman Bey derhal bizden yana dönerek
"Korkmayın ben hallederim"
şeklinde bize moral verme çabalarında bulundu ama bizim Rüzgar'ın oğlunun bizzat kendisinde bedbeniz atmış ve Rüzgar'ın oğluğundan süt dökmüş kedinin oğluna dönüşüm başlamıştı. Tam o sırada 50 metre ileride bir polis komiseri elindeki megafonla bizim ve füze turizmin otobüslerine doğru gayet manidar bir konuşma yapmayı ihmal etmedi.
Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Polis konuşuyor. Etrafınız çevrildi. Polis konuşuyor. Etrafınız çevrildi. İkinci bir emre kadar sakın kapıları açmayın. Sizi zor durumda bırakacak bir hareket yapmayın. Dikkat dikkat. Son kanunlar uyarınca konuşmama hakkına sahipsiniz. Dilerseniz avukat tutabilirsiniz. Eğer avukat tutacak paranız yoksa baro size bir avukat tahsis edecektir. Sayın yolcular, dikkat dikkat. Sayın yolcular, sakin olun ve paniğe kapılmayın. Biz o iki canavarın peşindeyiz. Şimdi yavaş yavaş araçlara yanaşıyoruz. Kaptanlar, sakın ani bir hareket yapmayın. Dikkat dikkat, dikkat dikkat.
Ve biraz sonra da trafik ve asayiş şubelerinin ortak operasyonu tamamlanarak her iki otobüsün kaptanları etkisiz hale getirildi ve bizzat trafik şube başkomiseri tarafından sorguları yapıldı. Efendim, ibreti alem için bizzat yolculara da izletilen sorgu sırasında her iki kaptana da ehliyet, ruhsat, sigorta poliçesi, savcılıktan iyi hal kağıdı, ikametgah senedi, nüfus cüzdan sureti, 6 adet vesikalık fotoğraf, imza sirküleri, dilekçe örnekleri, evrak kayıt numaraları, tapu, kadastro kayıtları, kira kontratı gibi araçlarda muhakkak bulundurulması gereken evraklar soruldu. Derken cezai işlemler tamamlandı ve kura çekimi yapıldı. Şimdi biliyorum, bu kura çekimi de neyin nesi diyeceksiniz. Önce biz de şaşırmıştık ama işin aslını öğrenince bayağı ferahladık. Ne kurası mı çekildi? Acele etmeyin efendim. Hele bir yudum su içip şu boğazımı ıslatayım da anlatayım. Efendim, kura çekimi hangi otobüsün Ankara'ya devam edeceği konusunda yapılmıştı. Ve kura sonucunda biz kazandık. Böylece bizim otobüs Ankara'ya giderken füze turizmin otobüsü ters istikamete döndürülerek İstanbul'a yolcu edildi. Bu gerçekten gayet radikal bir önlemdi. Ve biraz önce 240 kilometrelik süratle karayollarında uçan sevgili kaptanımız Cesur Karaduman Bey gayet rahvan bir şekilde yola koyuldu ve acılı bir arabeski teybe ittiriverdi.
Yelesensiz bulutlarla dertleşeceğim. Farkında olmadan.
Sürat normal olduktan sonra hepimiz arabesk işkencesine razıydık. Doğrusu bayağı rahatlamıştık. Zaten kısa bir süre önce yaşadığımız kamel tropi serüveni hemen herkesin uykusunu getirmişti. Efendim, tam uyumaya hazırlanıyorduk ki kaptanımızın güneş gözlüklerini taktığını fark ettik. Hayda! Vakit gece yarısıydı ve yol ancak farların aydınlığı ile belli belirsiz seçilirken kaptanımız Cesur Karaduman Bey simsiyah güneş gözlüklerini takmış ve vitesi boşa atarak neredeyse hiç hareket etmeden arabayı sürüyordu. Daha doğrusu biz saflama yolcular arabayı sürdüğünü zannediyorduk.
Çünkü arka koltukların birinde anne babasıyla seyahat eden bir bebek ağlama eğilimleri gösterince derhal muavin Acar Şevki olay yerine müdahale etmiş ve "Susturun şu veleti, görmüyor musunuz? Kaptan uyuyor!" şeklinde ikazda bulunmuştu. Tabii bu basit ikaz uyumaya hazırlanan ve hatta kısmen uyuyan bütün yolcuları zombi gibi dehşetle açılmış gözlerle ayağa dikmeye yetmişti. Efendim, olay gayet basitti. Kaptanımız göz göre göre uyuyordu. Daha doğrusu göz görmeye görmeye uyuyordu. Çünkü konu hakkında hayli tecrübeli olan kaptanımız, biz yolcuların tedirgin olmaması için gayet düşünceli bir şekilde güneş gözlüklerini takarak kapalı gözlerinin fark edilmemesini sağlamıştı. Otobüsümüz Gerede düzünde boş viteste haldır huldur ilerlerken herkes kaptanı uyutmamak için olmadık atraksiyonlara girişmişti. Kimi masaj yapıyor, kimi fıkralar anlatıyor, kimi habire kaptanın ağzına dolma yahut haşlanmış yumurta tıkıyor, kimi de hem çalıp hem oynuyordu. Efendim, bizim İstanbul-Ankara seferi mahalleliyle el birlik gidilen bir kır gezisine dönüşmüştü. Ama cesur kaptanımız Cesur Karaduman Bey tüm bu gelişmelere rağmen uyuyordu. Tam o sırada karşıdan gelen bir tır bize sürtünerek geçince biraz kendine gelir gibi olduysa da bu onu uyandırmaya yetmedi. Nihayet yolculardan birinin parlak bir fikriyle bu badireyi de atlattık. Önce çaktırmadan içimizden biri kontağı kapattı, diğeri de direksiyonu sağa çevirerek otobüsü yolun kenarına yanaştırdı ve el freni çekildi. Kaptanımız Cesur Karaduman ise zaten uyuyordu. Ona bütün yolcular el birlik olarak iştirak ettik ve Gerede sırtlarında huzurlu bir uykuya daldık. Birkaç saat sonra da motor gürültüsüyle uyandık. Cesur Karaduman Bey uyanmış, güneş gözlüklerini çıkarmış ve yeniden hiçbir şey olmamış gibi hareket etmişti. Hemen ardından da değerli muavinimiz hepimizi kolonyaya beleme becerisini yeniden gösterdi. Derken aklıma bizim Necmi Bey geldi. Bir an dehşetle son moladan beri Necmi Bey'in benle tek kelime bile konuşmadığını hatırladım. Çaktırmadan göz ucuyla hasmımı kontrol ettim. Evet, bu adam kesin kes Necmi Bey'di. Ne var ki yüzündeki o güleç ifadeler gitmiş, baston yutmuş bir heykel gibi dimdik oturuyor ve uzaklarda ufka bakıyordu. Adamda bir gariplik var diye düşündüm. Hayır aptal, adam hazır susmuş, belki kafası bir yere takılmış. Fırsat bu fırsat, onca badireden sonra kapa gözlerini, ver başını cama, uyuma numarasına yat, Necmi Bey'in konuşma seanslarına yakalanmadan Ankara'yı tut. Yapmasına yapacağımda içimde korkunç bir merak beni yiyip bitiriyor. Hayır, bu adam niye sustu? Açıktan açığa kaşınıyorum. Ulan adam hazır susmuş işte, iyi ama niye sustu? Yaradan'a sığınıp, Necmi Bey niye sustunuz? Mealli anahtar sorumu sordu. Necmi Bey sorum üzerine başını benden yana çevirdi ve o zamana kadar hem anlatıp hem üzerime abanan adam aramızda herhangi bir ten teması olmamasına azami bir dikkat göstererek, ne bileyim kardeşim, sen normal Müslüman mısın değil misin? Normal Müslüman olduğunu bilsem konuşuruz tabii, ama ya değilsen, türünde bir cevap verdi. Bir anda zeka hücrelerim beynime ard arda emirler göndererek ''Ulan şimdi bu zırtlanboz ne dedi?'' tarzında baskı yapmaya başladı. Gerçi Necmi Bey'deki tavır değişikliğinin molada namaz kılmamdan kaynaklandığını anlamıştım. Onu anlamıştım da Müslümanın normalini anormalini anlayamamıştım. Pardon Necmi Bey dedim. Anormal Müslüman nasıl oluyor?
Hiç gazete okumuyor musun? Dedi Necmi Bey. Ne bileyim yani, şimdi sen tarikatçı mısın, radikal misin, fundamentalist misin, rufai misin, hurufai misin, bağızçı mısın, köktenci misin, kesici misin? Yoksa namazında, niyazında, Ramazan'da, orucunda, usanç dünyasında Asaf Sallabaş Bey'in din-i mevizelerini dinleyip cezbeye gelen normal bir Müslüman mısın?
Efendim, o dakika bende jeton düştü. Ve kor general görünümlü kaptanımızın ani frenine yol açacak muazzam bir kahkaha benden sadır oldu. İşe uyanmıştım. Necmi Bey beni değerli basınımızın belli fasılalarla uydurduğu irtica kampanyalarında kullandığı nesnelerden birine benzetmişti. Öyle ya, ben şimdi burada elimde bir tırpan yahut orakla bütün otobüsü kesebilir, gerekirse ciğerlerini sökebilir, Allahu Ekber naralarıyla dağ deviren turizmin V8 Turbo First Class Phantom Mirage F11 otobüsünde bir İslam Cumhuriyeti ilan edebilirdim. Hayır, gazetelerin yazdığına göre bu mürtecilerden her şey beklenirdi. Necmi Bey o yolculuk boyunca benle tek kelime konuşmamaya özen gösterdi. Bendeniz de Düzce Gerede etabında bundan sonraki yolculuklarda orta kulak iltihabı olmamanın yolunu öğrenmiş biri olarak keyifle arkama yaslandım. Artık şehirler arası yolculuğa çıktım mı, önce yanıma gelen şanslı kader arkadaşıma kısa bir yoklama çekiyorum. Şayet Necmi Bey gibi askerlik hatıralarını anlatmaya başlayıp kulaklarımda kısmi araz oluşmasına katkıda bulunmaya başlarsa, derhal iç cebimden bir takke çıkarıp başıma geçiriyorum ve diğer elime de 99'luk bir tesbih tutuşturarak sonra ne oldu diye gevrek gevrek soruyorum. Sıkıysa konuşsun abi. Muhabbet o dakika bıçak gibi kesiliyor. Sağ olasın güzide basın. Hiç olmazsa yalancı dolmaların şehirler arası yolculuklarda kulaklarımızı zararlı neşriyattan koruyor. Evet, bendeniz fakirin başından geçen yolculuk macerası işte burada bitiyor efendim. Hak dostum hak diye başlamıştık söze. Umalım ki bu kıssadan bir hisse olsun, yalan yanlış, hayal meyal anlattığımız hikayemiz yerini bulsun. Her ne kadar sürçelisan ettikse affola. Allah'a ısmarladık efendim.